Ayrım 8, sayfa 93. 8. Londra'ya gidiş. Londra. Hakkında hiçbir şey bilmiyordum ama kulağa hoş geliyordu. Nerede olduğunu bilmiyordum ama çok çok uzaklarda olduğunu biliyordum. Ben de çok çok uzaklarda olmak istiyordum zaten. Sanki dualarımın yanıtıydı ve yine de gerçek olamayacak kadar güzeldi. Teyze, gerçekten gidiyor muyum diye feryat ettim. Teyzem sert bir tavırla bana parmağını sallayıp "Kes sesini, sakın yine başlama," dedi. Yüzümdeki paniği görünce gülümsedi. "Tamam, evet gerçekten gidiyorsun." Heyecandan ateş almışçasına olanları anlatmak için akşam yemeğini hazırlamaya koyulmuş olan kuzenim Fatima'nın yanına koştum. "Londra'ya gidiyorum, ben Londra'ya gidiyorum." Bağırıp mutfakta daireler çizerek dans etmeye başladım. "Ne, Londra'ya mı?" kolumdan yakaladı ve açıklamamı istedi. "Beyaz olacaksın," dedi Fatima heyecanlı bir tavırla. "Ne dedin?" "Beyaz olacaksın. Bilirsin, beyaz." Bilmiyordum. Neden bahsettiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Çünkü daha önce hiç beyaz bir insan görmemiştim. İşin doğrusu böyle bir şeyin varlığından bile habersizdim. Ama yaptığı yorum beni bir nebze olsun endişelendirmemişti. "Kes lütfen," dedim bir çalımla. "Ben Londra'ya gidiyorum, sen kalıyorsun diye beni kıskanıyorsun." Yağmuru kutluyormuşçasına sallanıp el çırparak dans etmeyi sürdürdüm. Sonra "Londra'ya gidiyorum, Londra'ya gidiyorum" diye şarkı söyledim. "Varis!" Saru teyze kızgın bir ses tonuyla bana seslendi. O gece teyzem beni yolculuğum için donattı. İlk ayakkabımı, bir çift güzel deri sandaletimi aldım. Uçakta teyzemin bana vermiş olduğu üzerinde bol bir Afrika kaftanı olan uzun, parlak renkli bir elbise giyiyordum. Bavulum yoktu ama zaten üzerimdekilerden başka götürecek bir şeyim olmadığından bunun bir önemi de yoktu. Havaalanına doğru yola çıkmadan Saru teyzeme, sevgili Fatima'ya ve öteki küçük kuzenlerime sarılıp öptüm. Fatima bana karşı çok nazik davranmıştı. Ben de onu da yanımda götürmek isterdim. Ama biliyordum ki bir tek kişi için bir tek iş vardı ve durum böyle olunca da gidenin ben olduğuna memnun oldum. Muhammed enişte bana pasaportumu uzattığında merakla bu belgeye, ilk resmi evrakıma baktım. Daha önce üzerinde ismim yazılı olan ne bir doğum belgem ne de herhangi bir resmi kaydım olmamıştı. Arabaya bindim. Kendimi önemli hissetmiştim ve aileye el salladım. Bundan önce gökyüzünde uçan uçakları görmüştüm. Çölde domuzlarımı güderken sık sık bunların tepemde uçtuklarına tanık olmuştum ve bu nesnelerin varlığından haberdardım. Ama Mogadişu'dan ayrıldığım o öğleden sonrasına dek bu kadar yakından bir uçağı görmemiştim. Muhammed eniştenin beraberinde havaalanına girdim. Uçağa geçilen bir kapının önünde durduk. İniş pistinde Afrika güneşinin altında ışıldayan devasa boyutlarda bir İngiliz jeti durmaktaydı. O an eniştemin bana bir şeyler söyleyip durduğunu işittim. "Teyzen Marium seni Londra'da bekliyor. Ben birkaç gün sonra geleceğim. Dönmeden önce burada bitirmem gereken birkaç iş var." Yüzüne bakmak için döndüğümde ağzım şaşkınlıkla açık kalmıştı. Uçak biletimi elime tutuşturdu. "Şimdi sakın bileti kaybetme ya da pasaportunu, Varis. Bunlar çok önemli evraklar. Bu yüzden onları sakla." "Benimle gelmiyor musun?" Ağzımdan çıkan tek cümle buydu. "Hayır," dedi sabırsızca. "Birkaç gün daha burada kalmam gerek." O an yalnız gitmenin verdiği korkuyla ağlamaya başladım. Somali'den ayrılma artık gerçeğe dönüşmüştü. Ama ben bunun iyi bir fikir olduğundan emin değildim. Tüm problemlere rağmen burası benim bildiğim biricik evdi ve beni bekleyen yer tam bir bilinmezdi. "Yapma, kendine gel. Londra'da seni karşılayacaklar. Oraya vardığında sana ne yapacağını söyleyecekler." Burnumu çekip inledim. Enişte kibarca beni kapıya doğru itti. "Şimdi git, uçak hareket ediyor. Sen bin yeter." "Uçağa bin, Varis." Korka korka sıcaktan kaynayan pisti geçtim. Kalkış için telaşla jetin etrafında hazırlık yapan havaalanı mürettebatını inceledim. Gözlerim bagajları yerleştiren adamlardan uçağı kontrol eden mürettebata kaydı. Sonra o şeyin içine nasıl girmem gerektiği düşüncesiyle yukarıya merdivenlere baktım. İçeri merdivenlerden girmeye karar vererek oraya doğru yöneldim. Ama ayakkabı giymeye alışık olmadığımdan uzun elbiseme takılmadan kaygan alüminyum basamakları çıkmada zorlandım. Uçağa bindiğimde ise nereye oturacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Tam bir aptal gibi görünmüş olsam gerek. Öteki tüm yolcular koltuklarına oturmuşlardı. Oturmuş cevap beklercesine bana bakarlarken yüzlerindeki "Uçakta yolculuk etmeyi bile bilmeyen şu aptal kasabalı kızın burada ne işi var?" diyen ifadeyi okuyabiliyordum. Arkamı dönüp boş bir koltuğa oturdum. Bu benim beyaz bir insanı gördüğüm ilk andı. Yanımda oturan beyaz bir adam bana "Bu sizin koltuğunuz değil" dedi. Ya da en azından ben öyle demiş olduğunu sanıyorum. Çünkü tek kelime İngilizce konuşamıyordum. Panik içinde yüzüne bakarak "Ah Tanrım, bu adam bana ne söylüyor ve neden öyle bakıyor?" diye düşündüm. Adam sözlerini yineledi ve ben daha da kaygılandım. Fakat sonra Tanrı'ya şükürler olsun uçuş görevlisi geldi ve biletimi elimden aldı. Belli ki bu kadın benim tamamen bilgisiz olduğumun farkındaydı. Kolumdan tuttu ve koridordaki koltuğuma oturttu. Burası elbette benim az önce oturup kaldığım gibi birinci sınıf değildi. Koridorda ilerlerken her yüz dönüp uzun uzun bana baktı. Görevli gülerek bana koltuğumu işaret etti. Gözlerden ırak kaldığıma memnunum. Pat diye oturuverdim. Yüzümde aptal bir tebessüm, başımı eğerek teşekkür ettim. Kalkıştan hemen sonra aynı uçuş görevlisi elinde bir sepet dolusu tatlı geri döndü. Yüzünde bir gülümsemeyle bana uzattı. Bir elimle meyve topluyormuşum gibi elbisemin ucunu tuttum. Öteki elimle bir avuç dolusu şekerleme kaptım. Açlıktan ölmek üzere olduğumdan kucağımı tıka basa doldurmayı planlıyordum. Bir daha yemek ne zaman bulabileceğimi kim bilebilirdi? İkinci bir avuç için elimi uzattığımda hostes şekerlemeleri benden uzaklaştırmaya çalıştı. Uzanıp sepeti yakaladım. Yüzünde "Ah Allah'ım, bununla ne yapacağım?" diyen bir ifade vardı. Şekerlemeleri açıp iştahla yutarken etrafımdaki beyaz insanları inceledim. Bana soğuk ve hastalıklı görünüyorlardı. İngilizce biliyor olsaydım "Güneşe ihtiyacınız var" diyecektim. Bunun geçici bir sorun olduğunu sanmıştım. Her zaman böyle görünmezlerdi ya, değil mi? Bu insanlar uzun süre güneş yüzü görmediklerinden beyazlaşmışlardı herhalde. Sonra ilk fırsatta onlardan birine dokunmak istedim. Çünkü belki de beyaz çıkarılabiliyordu. Belki altında gerçekten siyah derileri vardı. Uçakta 9-10 saat geçirdikten sonra çok sıkıştım. Neredeyse çatlayacaktım. Ama nereye gideceğimi bilmiyordum. Kendi kendime "Haydi varis, bunu çözebilirsin" dedim. Böylece çevremde oturan insanların kalkıp bir kapıdan girişlerini izledim. Burası olmalı diye fikir yürüttüm. Kalkıp birinin çıktığı kapıdan içeri girdim. Girer girmez kapıyı kapadım ve çevreme bakındım. Burası doğru yer olmalıydı. Peki ya doğru delik neresiydi? Lavaboya baktım ama ihtimal veremedim. Oturağı inceledim, kokladım ve işim için uygun yerin o olduğunda karar kıldım. Sevinçle oturdum ve oh! Çok rahatlamıştım. Fakat ayağa kalkıp üremin orada öylece durduğunu fark edince telaşlanmıştım. Şimdi ne yapacaktım? Onu bir sonraki insan gelip görsün diye öylece bırakamazdım. Ama oradan akıp gitmesini nasıl sağlayacaktım? İngilizce konuşamıyor ya da okuyamıyordum. Dolayısıyla düğmenin üzerinde yazan flush kelimesi bana hiçbir şey ifade etmiyordu. Kelimeyi anlamış olsam da hayatımda hiç böyle bir tuvalete rastlamamıştım. Odanın içindeki her kolu, her tokmağı, acaba üremi oradan kaybedecek olan bu mu düşüncesiyle inceledim. Neden sonra en uygun seçenek gibi görünen rezervuar düğmesine döndüm. Ama o düğmeye bastığımda uçağın havaya uçmasından korkuyordum. Mogadişu'dayken böyle şeylerin olduğuna dair söylentiler duymuştum. Yaşanmakta olan sürekli politik çatışmalar dolayısıyla orada insanlar bombalardan, patlamalardan, onun bunun havaya uçuşundan bahsedip duruyorlardı. Kim bilir, o düğmeye basarsam koca uçak patlar ve bütün yolcular ölürdü. Belki düğmede yazan da oydu, bir uyarı: basma, uçağı patlatır. En iyisi şansımı zorlamamak diye düşündüm. Yine de yaptığım şeyin kalıntılarını geride bırakmak istemiyordum. Görür görmez bunu kimin yaptığını anlayacaklardı. Kapıyı yumruklamaya başlamışlardı bile. O an kullanılmış kağıttan bir kabı alıp fosetten ince ince akan suyla doldurmaya başladım. Üreyi yeterince sulandırırsam benden sonraki kişi klozetin sadece su ile dolu olduğunu zanneder düşüncesiyle suyu tuvalete boşalttım. Hemen işe koyularak kabı doldurdum, boşalttım, doldurdum, boşalttım. Artık insanlar yalnızca kapıya vurmuyorlar, bağırıyorlardı da. Bense onlara bir dakika diyerek karşılık bile veremiyordum. Böylece sessizlik içinde eğilip bükülen kabı damlayan fosette doldurup tuvalete dökerek planımı sürdürdüm. Su seviyesi tuvalet kenarının hemen altına erişince durdum. Biliyordum ki bir damla daha dökersem su yere taşacaktı. Ama en azından içindeki sıradan su gibi görünüyordu. Doğruldum, elbisemi düzelttim ve kapıyı açtım. Başım önde dışarıda toplanan kalabalığı yarıp geçtim. En azından büyük tuvaletimi yapmamış olduğuma memnundum. Heathrow'a indiğimizde uçaktan inmiş olmanın verdiği rahatlama, yabancı bir ülkede anlaşmanın verdiği korkuya galip gelmişti. Hiç değilse teyzem beni karşılamak için orada olacaktı ve ben bunun için müteşekkirdim. Uçak alçaldığında pencerenin dışındaki gökyüzü köpük köpük beyaz bulutlardan griye döndü. Öteki yolcular ayağa kalktıklarında ben de ayağa kalktım ve nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilmeden kendimi uçaktan inen insan seline bıraktım. Kalabalık bir merdivene gelinceye dek ilerledi. Yalnız bir problem vardı. Merdiven hareket ediyordu. Yerimde kala kaldım, onları izledim. Çevremdeki insan kalabalığı yanımdan ayrıldı ve ben onların yavaşça bir basamağa adım atıp tepeye yükselişlerini seyrettim. Onları taklit ederek ben de ileri doğru adım attım ve yürüyen merdivene bindim. Ama yeni sandaletlerimden biri ayağımdan kayıp çıktı ve yerde kaldı. Ayakkabım, ayakkabım diye Somalice bağırdım ve onu almak için derhal geri döndüm. Ancak arkamdaki güruh benim geçmeme izin vermiyordu. Merdivenden inince ayağımda tek sandalet sendeleye sendeleye kalabalıkla ilerledim. Bir sonraki durak gümrük kontroldü. Düzgün üniformaları içindeki beyaz adamlara baktım. Onların kim olduğuna dair bir fikrim yoktu. Görevlilerden biri bana İngilizce bir şeyler söyledi. Bunu yardım için bir fırsat bilerek yürüyen merdivenleri gösterip ayakkabım, ayakkabım diye Somalice bağırdım. Adam yüzünde sıkılmış, bezgin bir ifadeyle sorusunu yineledi. Bir an ayakkabımı unutarak sinirli sinirli kıkırdadım. Memur pasaportumu işaret edince pasaportu ona verdim. Pasaportumu inceden inceye kontrol etti, mühürledi ve eliyle geçmemi işaret etti. Gümrükten çıkınca şoför üniformalı bir adam bana yaklaşıp Somalice "Bay Farah için çalışmaya mı geldiniz?" diye sordu. Dilimi konuşabilen birisiyle karşılaştığıma öyle sevinmiştim ki coşkuyla "Evet, evet, o benim, ben Varis" diye haykırdım. Şoför beni götürecekken onu durdurdum. "Ayakkabım" dedim. "Aşağı inip onu almalıyız." "Ayakkabın mı?" "Evet, evet, orada." "Nerede?" "Şu hareketli merdivenlerin başında" diyerek aksi istikameti işaret ettim. Oraya binerken ayakkabımı kaybettim. Şoför, biri çıplak, öteki sandaletli ayaklarıma baktı. Şans bu ya, şoför İngilizce de biliyordu. Böylece tekrar kapıdan içeri girip kaybolan sandaletimi aramak için izin aldı. Ama ayakkabımı kaybettiğim yere vardığımızda ondan hiç iz yoktu. Kötü şansıma inanamıyordum. Öteki sandaleti çıkarıp elime aldım ve yeri taraya taraya yukarıya çıktım. Ancak şimdi yeniden gümrükten geçmem gerekiyordu. Bu kez aynı gümrük görevlisi şoförün tercümanlığı ile bana ilk seferinde sormak istediği sorular için durdurdu. "Ne kadar kalacaksınız?" diye sordu memur. Omuz siktim. "Nereye gidiyorsunuz?" "Büyükelçi eniştemin yanına" dedim gururlu bir tavırla. "Pasaportunuzda 18 yaşında olduğunuz yazıyor. Bu doğru mu?" "Hı, ben 18'inde değilim" diye şoföre itiraz ettim. Şoför bunu tercüme etti. "Beyan etmeniz gereken bir şey var mı?" Bu soruyu anlayamamıştım. Şoför, "Beraberinizde ülkeye getirdiğiniz bir şey var mı?" diye açıkladı. Elimde tuttuğum sandaleti havaya kaldırdım. Görevli bir dakika ayakkabıma baktı, sonra hafifçe başını sallayarak pasaportumu iade etti ve geçişimize izin verdi. Şoför beni kalabalık havaalanından çıkarırken, "Bak, pasaportunda 18 olduğun yazılı. Bu yüzden ben de adama öyle söyledim. Birisi sana soracak olursa sen de 18 demelisin" diye açıklamada bulundu. "Ben 18 yaşında değilim" dedim kızarak. "O kadar yaşlı değilim." "Peki kaç yaşındasın?" "Bilmiyorum, belki 14 ama o kadar yaşlı değilim." "Bak, pasaportun öyle diyorsa o yaştasın demektir." "Sen neden bahsediyorsun? Pasaportum ne dediği umurumda değil. Ben sana doğru olmadığını söylerken neden pasaport öyle diyor?" "Çünkü Bay Farah onlara öyle demiş." "Öyleyse o adam deli, hiçbir şey bilmiyor." Çıkışa geldiğimizde birbirimize bağırışıyorduk ve Muhammed eniştenin şoförü ile birbirimizden hoşlanmamaya başlamıştık. Ben çıplak ayak arabadan indiğimde Londra'da kar yağıyordu. Tek sandaletimi ayağıma geçirdim. Üşüyerek üzerimdeki ince pelerine sarıldım. Daha önce hiç böyle havada yaşamamıştım. Kar ise hayatımda ilk defa gördüğüm bir şeydi. Ah Tanrım, burası çok soğuk. Alışırsın. Şoför havaalanından çıkıp arabayı Londra'nın sabah trafiğine sürdüğünde bu tamamen yabancı yerde etraftaki onca hasta görünüşlü beyaz insanların arasında mahzun, yalnız kalmışlık hissine kapıldım. Allah'ım, ya Rabbim, anneciğim, ben neredeyim? O an annemi istedim. Etraftaki siyah yüzlü tek adam o olsa da Muhammed eniştenin şoförü benim için bir teselli kaynağı değildi. Beni kendinden aşağıda gördüğü besbelliydi. Bir yandan arabayı sürerken öteki yandan da bana katılmak üzere olduğum ev halkı ile ilgili bilgiler verdi. Orada eniştem, teyzem, Muhammed eniştenin annesi, annemle Maryum teyzenin kardeşleri olan henüz tanışmadığım bir başka dayım ve 7 çocukla kuzenlerimle birlikte yaşayacaktım. Bana evde yaşayanları söyledikten sonra ne zaman kalkacağım ve ne zaman yatacağımdan, ne iş yapacağımdan, nerede uyuyacağımdan ve günün sonunda yatağa yattığımda yorgunluktan nasıl yığılıp kalacağımdan bahsetti. "Biliyor musun teyzen, yani evin sahibesi, o evi çok katı kurallarla yönetir," dedi gayet soğuk bir tavırla. "Seni uyarıyorum, o herkese zor anlar yaşatır." "Şey, sana yaşatıyor olabilir ama o benim teyzem. Her şeyden önce o bir kadın ve de annemin kız kardeşi," diye düşündüm. Annemi ne kadar özlediğim, Sahru teyzemin ve Fatima'nın bana karşı ne kadar iyi oldukları aklıma geldi. Hatta Aman da iyi niyetle davranmıştı. Fakat biz anlaşamamıştık. Ailede kadınlar birbirlerini kollarlardı. Koltuğa yaslandım. Bir anda üzerime uzun bir yolculuğun yorgunluğu çöktü. Başımı çevirip beyaz taneciklerin nereden geldiğini görmeye çalışarak camdan dışarıya baktım. Biz Lüks Harley Caddesi'nden geçerken kar gitgide kaldırımları beyaza çeviriyordu. Eniştemin evinin önünde durduğumuzda kocaman bir malikanede yaşayacağımı görerek hayretler içinde eve baktım. Afrika'daki sınırlı deneyimimde böyle bir şey görmemiştim. Büyükelçinin evi 4 katlı, benim favori rengim olan sarıya boyanmış bir malikaneydi. Üzerinde yelpaze şeklinde etkileyici bir pencere bulunan kapıdan içeriye girdik. Kapının iç tarafında karşı köşedeki kitap dolu kütüphanenin duvarlarının yansıdığı yaldız çerçeveli kocaman bir ayna vardı. Maryum teyze beni karşılamak için girişe çıktı. "Teyzecim," diye seslendim. Annemden biraz daha genç, şık, batılı tarzda elbiseler giyen bir kadın koridorda durdu. "Gel buraya," dedi kayıtsız bir ifadeyle. "Kapat kapıyı." Koşup onu kucaklamayı düşünmüştüm. Ama ellerini kavuşturmuş orada öyle bir duruşu vardı ki buz kesildim. "Aa," dedim yavaşça, son güç kıvılcımının bedenimden uzaklaştığını hissederek. "Teyze, çok yorgunum. Yatıp uzanmak istiyorum. Acaba uyuyabilir miyim?" "Evet, tabii, gel benimle." Oturma odasına doğru ilerledi. Merdivenleri çıkarken zarif mobilyaları gördüm. Avize, üzeri bir düzine yastık kaplı beyaz kanepe, şömine üzerindeki rafta asılı soyut yağlı tablolar, şöminede çıtırdayan odunlar. Maryum teyze beni odasına götürdü ve kendi yatağında uyuyabileceğimi söyledi. Karyola benim ailemin kulübesi büyüklüğündeydi ve üzerinde aşağı kadar sarkan güzel bir yorgan örtülüydü. Verdiği o histen zevk alarak ellerimi o ipeksi dokumanın üzerinde dolaştırdım. "Kalktığında sana evi gösteririm." "Beni uyandıracak mısın?" "Hayır, uykuya doyunca uyanırsın. İstediğin kadar uyu." Hemen örtülerin içine girdim ve daha önce hayatımda bu kadar yumuşak, bu kadar güzel bir şeye dokunmamış olduğumu düşündüm. Teyzem yavaşça kapıyı kapadı ve ben bir tünele, uzun karanlık bir tünele düşüyormuşum gibi uykuya daldım.